Ayrım 8.
Nereye kaçtı? Ne bileyim birader, artık babasının köyüne mi gitti, kötü yola mı düştü? Zaten kısır avradın biriydi. Karının karnını doyuramadın mı, karı gider, eve ekmek getirmeyen erkeğin erkekliği erkeklikten sayılmaz. İşte böyle tığ teber Şahı Merdan ortada kaldım. Elde yok, avuçta yok. Tophane'de bekar odasında kalıyorum. Ortalığı silip süpürüyorum kira yerine. Karnımı da imarethanelerde doyuruyorum. Adam birden susuverdi. Soğuktan elleri morarmaya başlamıştı. Ellerini koltuk altlarına sokup çevresine bakındı. Onlar konuşurken avlu da dolmuştu. Bakımsız bir insan kalabalığı, rengi solmuş cübbeleri, eskilikten sararmış sarıkları, kalıbı bozulmuş fesleri, tirfillenmiş şalvarlarıyla caminin önüne birikmişlerdi. Bir ibadethanenin avlusunda bulunması gereken huzur yerine kar taneleriyle birlikte savrulan öfkenin ve huzursuzluğun kokusu seziliyordu. Kalabalıkta bir kaynaşma oldu. Kör Ali'nin iki kişinin kolunda ne dediği pek de anlaşılamayan bir şeyler mırıldanarak geldiğini gördüler. Hep birlikte camiye girip saf tuttular. Namaz çıkışında cemaat dağılmadı. Ne olduğunu bilmedikleri bir şeyi bekler gibi avluda durdular. Kalabalık sessizdi. Kar hızlanmıştı. Haliç'ten yükselen martılar karların arasında döne döne uçarak bu kalabalıktan kendilerine yiyecek bir şeyler çıkıp çıkmayacağını anlamaya uğraşıyorlardı. Birden kalabalık yarıldı. Kör Ali eller üstünde caminin kapısından çıkıp kapının yanındaki musalla taşının üstüne kondu. Tek gözünü kısıp kalabalığa baktı. Başka bir zaman başka bir insanda bir zavallılık gibi gözükebilecek olan sarsaklığı o anda tanrısal bir gölgenin insana yabancı kudreti gibi gözüküyordu. Her öğlen bir başka insanın tabutuna ev sahipliği yapan mermerden musalla taşının üstünde, kör gözü, sakat bedeni ve öfkeli cesaretiyle orada karların altında toplanmış aç ve çaresiz insanlara bir çare gibiydi. Karanlık bir kuyudan fokurdayan bir su gibi zor anlaşılır sesiyle kalabalığa bağırdı. Tecelliyat var ey müminler, evliya perde altından gözüktü. İnsanları titreten soğuğa rağmen kör Ali'nin göğsü bağrı açıktı. Sanki soğuk ona işlemiyordu. Çoban isteriz diye bağırıyordu. Her sürüye bir çoban gerek. Sürü başsız kaldı. Şeriat emrediyor. Halife hazretlerine gidelim. Birden kalabalığın içinden nereden çıktığı anlaşılamayan, üzerinde Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazılı yeşil bayraklar yükseldi. Musalla taşından alınan kör Ali eller üstünde taşınarak kalabalığın başına getirildi. Tekbir sesleriyle tecelliyat var haykırışlarıyla caminin avlusundan çıkıp Yıldız Sarayı'na doğru yola koyuldular. Gidebilecekleri, sığınabilecekleri başka hiçbir yer yoktu. Birisinin kendilerini bu sefaletten, bu zilletten kurtarmasını istiyorlardı ve doğduklarından beri bildikleri tek kurtarıcıya, halifeye gidiyorlardı. Bunca yıldır aynı halifenin kendilerini kurtarmadığını unutmuşlardı. Umutlanabilmek için unutmak zorundaydılar. Hafiye teşkilatı önemli ölçüde çökertilen padişah, Fatih'ten bir kalabalığın yola çıktığından habersiz, o sırada kendisine getirilen yeni tabancaları masanın üstüne dizmiş, doktoru Reşit Paşa ile birlikte onları inceliyordu. ''Şunlara bak doktor, ne kadar güzeller.'' Padişah her birini teker teker eline alıp tartıyor, kaldırıp karşı duvara nişan alıyor, boş tabancada tetik düşürüyordu. Onlara dokunmaktan, onlarla oynamaktan bir sevinç duyduğu, eğlendiği belliydi. Birden durup alaylı alaylı Reşit Paşa'ya baktı. ''Sen bunları pek sevmezsin değil mi doktor?'' ''Pek meraklı değilim sultanım. Belki de mesleğim icabı. Silahlara pek meyletmedim.'' ''Ben hayat kurtarırım, öldürmem diyorsun yani doktor. Biz öldürdüğümüz için severiz silahları, öyle mi?'' Reşit Paşa, eski gücünü çoktan kaybeden, artık insan hayatı üstünde pek hükmü kalmayan padişahtan eskisi kadar korkmuyordu ama saygısızlık etmiş olmaktan utanıp telaşlandı. Korkmadığı zaman saygısızlık edebilen biri olarak görülmekten çekindi. ''Estağfurullah Haşmetlim, onu demek istemedim.'' ''Telaşlanma doktor, bir padişah bir tabip değil elbet. Biz öldürmeyi de biliriz. Yeri gelir öldürürüz de padişahlık dediğin budur zaten. Ölümle hayat arasında sürekli bir tercih yapmaktır. Bazen bir başkasını yaşatmak için bir diğerini öldürmeye mecbur kalırsın. Evet, her padişah bilerek ya da bilmeyerek birilerini öldürmüştür ama birilerini de yaşatırsın. İyi padişah hiç öldürmeyen değildir doktor. Öylesi yoktur zaten. İyi padişah kimi öldürüp kimi yaşatacağına doğru karar verendir. Öldürmeden yaşatmak ne mümkün doktor? Bunu haşa, Allah-u Teala bile beceremiyor. Bize mi kaldı becermek? Padişah elindeki silahı masanın üstüne bırakıp biraz düşündü. Bize kan içici diyorlar. Dur, itiraz etme. Ben ne dediklerini söylüyorum. Ceddimizle övünüyorlar ama ceddimiz harbe girdiğinde insanların ölümüne emir vermiyor muydu doktor? Biz hiç değilse harplerden sakındık. Müslüman evladını cephelerde kırdırmadık. Hata mı ettik? Cenge girip binlerle mi kırdırmalıydık vatan evladını? O zaman mı seveceklerdi bizi? O zaman mı bu hakaretlere maruz kalmayacaktık? Padişah son aylarda hep olduğu gibi birden kendini müdafaa etmeye başlamış, karşısındakine bir şey anlatmaktan çok kendi içini rahatlatabilmek için ne kadar haklı olduğunu sıralamaya koyulmuştu. Sanki kendisi inanırsa başkaları da onun haklılığına inanacaktı. Daha sonraları Reşit Paşa Osman'a, o kendi hakkındaki hükmü de kendi vermek istiyor, bunu başkalarına bırakmak istemiyordu ama bunun zorlaştığını gördükçe de başkalarının vereceği hükme karşı daha dayanıklı olabilmek için sürekli kendisine kendi haklılığını ispat etmeye uğraşıyordu, demişti. Padişah yeniden tabancalardan birini eline aldı, birden konuyu değiştiriverdi. Sen hiç tabancayla ateş ettin mi doktor? Gençliğimde bir kere ateş ettim Haşmetlim ama tutturamadım. Padişah güvenle gülümsedi. Kibir şeytanın ama ben iyi nişancıyımdır doktor. Gençliğimden beri her attığımı vururum. Ona ne şüphe padişahım, bunu bilmeyen mi var? Nişancılığınızın şöhreti dünyayı tuttu. Şu gördüğün tabanca var ya doktor, işte hayatta bir insanın emniyet edebileceği tek şey budur. Hiç ihanet etmez. Gün gelir koynuna aldığın hareminden bakıp büyüttüğün kardeşinden bile ihanet görebilirsin ama bir silah asla ihanet etmez. Velev ki padişah bile olsan bazen öyle bir zaman gelir ki hayatını bir tabancayla kurtarırsın. Bir tabanca hem padişahı hem imparatorluğu kurtarır. Ceddimizden kaçı nabekar nankörler tarafından odalarında öldürüldüler. Bir silah taşıma ferasetini gösterselerdi belki de tarihi değiştireceklerdi. Lakin onlar bunu yapmadılar. Beklediler ki başkaları kendilerini korusun. Kendini başkasına bırakmayacaksın doktor. Bak bu odada hiç kimse benim canımı alamayacak. Neden dersen ben hep iki tabanca taşırım ceplerimde. Beni öldürmeye gelecekleri ben öldürürüm. 5 dakika vakit kazanırsan bazen bütün kaderi değiştirirsin. Padişah tabancayı yeniden masanın üstüne koydu. Hadi gel gidip şu tabancaları deneyelim. Tabancaları denemek için salondan çıkacakları sırada dışarıdan gürültüler geldi. Özellikle o günlerde her sesten, sıra dışı her olaydan kuşkulanan padişah sinirli sinirli çevresine bakındı. Yüksek sesle ne oluyor dedi. Dışarıda bir kalabalık toplanmış efendim, sizi görmek istiyorlar. Bana başkatip Ali Cevat Bey'i çağırın. Ali Cevat Bey alı al moru mor telaş içinde geldi. Buyurun padişahım, beni emretmişsiniz. Dışarıda birileri toplanmış, bizi görmek isterlermiş. Gidin bir bakın bakalım neymiş, ne isterlermiş bir anlayalım. Ali Cevat Bey sarayın önüne çıktığında yaklaşık 1000 kişilik bir kalabalığın toplanmış olduğunu gördü. Kalabalık hep bir ağızdan homurdanıyor, yeşil bayrakları, kalıpsız mor fesleri, kirlenmiş sarıklarıyla sabırsız titremeler geçiriyordu. Başkatip en önde duran Kör Ali'ye yaklaştı. Ne var, ne istiyorsunuz? Kör Ali fokurtulu sesiyle konuşmaya başlayınca kalabalığın gürültüsü kesilir gibi oldu. Meyhaneler kapanmalı, resim çıkartmak yasaklanmalıdır, İslam kadınları sokağa çıkartılmamalıdır. Ali Cevat Bey adamın ne dediğini anlayamadı. Kör Ali'nin koluna girmiş olan kırmızı yüzlü, seyrek sakallı gençten bir sarıklıya sordu. Hoca efendi ne istiyormuş? Kırmızı yüzlü genç kestirip attı. Kanunu esasi istemiyoruz. Başkatip saraya döndü. Ama bağırtılarına böyle çabuk cevap almak kalabalığı cesaretlendirmişti. Halife hazretlerini görmek isteriz diye bağırıyorlardı. Etraftaki boş gezer tayfası da gürültüye gelip kalabalığa karışıyordu. Padişah Ali Cevat Bey'e ne istiyorlarmış diye sordu. Kanuni esasi istemiyorlarmış padişahım. Padişah memnun mu yoksa kızgın mı olduğu anlaşılamayan bir sesle söylendi. Kanuni esasiyi kim çıkarttıysa ona gitsinler. Efendimiz kalabalık artıyor. Mübarek yüzünüzü bir gösterseniz sizi görmeden galiba dağılmayacaklar. Padişah çıkacak her olaydan itaatçilerin kendisini sorumlu tutacaklarını biliyordu. Kalabalığı fazla büyümeden dağıtmak için mabeyine geçti. Mabeyinin meydana bakan penceresi açıldı. Padişahın başı gözüktü. Kör Ali'yi pencereye doğru kaldırdılar. Padişahım çoban isteriz. Çobansız sürü olmaz. Şeriat emrediyor. Müslüman kadınları açık saçık gezmemeli. Resim çıkartılmamalı. Meyhaneler, tiyatrolar kapanmalı. Korkma padişahım, tecelliyat var. Evliya perde altından görünüyor, korkma. padişah yüzüne karşı korkma denmesini duymazdan geldi. İcap eden emir verilir, şeriatın gerekleri yerine getirilir, müsterih olunuz hoca efendi. Padişah doktorun yanına sıkıntıyla döndü. Ah doktor, meczuplar ortaya çıktı. Bu kıyamet alametidir. Başımıza bir gelecek var. Bu adamı kim tahrik edip de buralara gönderdi acaba? İttihatçılar mı tahrik ediyor acaba bunları? Daha sonra da padişah mürtecileri tahrik ediyor diye benim üstüme yıkacaklar da onun hesabını mı yapıyorlar? Padişahım, niye böyle söylüyorsunuz? Kullarınız sıkışmış, size koşmuşlar. Sizin mübarek yüzünüzü görüp sesinizi duymak istemişler. Kullarım iddiatçileri de alkışlıyor ama. Sana hep söylüyorum doktor, kalabalıklara güvenme. Onlara sakın güvenme. Bizim memlekette kalabalıklar ne zaman ortaya çıksa biri ölür. Hep böyle olmuştur, hep de böyle olacak. Allah vere de bir tatsızlık olmadan kapansa bu işler. Kör Ali ise hakkında konuşulanlardan habersizdi. Ömrü hayatının en muhteşem gününü yaşamış, kalabalıkları peşine takmış, padişahı pencerelere çıkartıp yüzünü görmüştü. Yıllarca horlanıp itilip kakılmış o zavallı çarpık beden şimdi eller üstünde yıldızdan aşağıya içi sevinç dolu olarak iniyor. Gerek padişahın gerekse iddiatçilerin hafiyeleri, emniyet müdürlüğünün taharrileri, resmi polisler, Beşiktaş karakolunun nöbetçileri ona sessizce bakıyorlar. Yazacakları jurnalleri hazırlıyorlardı. İstanbul her ne kadar sahipsiz kalmışsa da sarayın önündeki böyle bir gösteriden haberdar olmayacak kadar da sahipsiz değildi. Ne Kör Ali ne de onu omuzlarında taşıyan kalabalık padişahın yüzünü görmenin bir bedeli olduğunu, Kör Ali'nin o bedeli dar ağacında asılarak ödeyeceğini biliyordu o sırada. Başarı kısa bir sürede olsa o çaresiz kalabalığa dertlerini unutturmuş, onlara kendilerini önemli hissetmeleri için bir sebep vermişti. Ve onlar her zaman olduğu gibi bununla yetineceklerdi. Kalabalık ağır ağır dağılıp dar ve karanlık sokaklardan, kör kandillerin yandığı karanlık evlerine, rutubetli bekar odalarına, izvelerine, bakımsız medrese hücrelerine, kahvehanelerine, açlıklarını yeniden hissederek giderlerken Hasan Efendi tekkenin yolunu tuttu. Şeyhi ve şeyhinin üçüncü kızı olan cüce karısı onu orada bekliyorlardı ve ne kadar dolaşırsa dolaşsın, ne yaşarsa yaşasın sonunda tekkeye dönüp hayatının ışığı olan şeyhiyle ömrünün karanlığı olan karısını orada bulmak, neşeyi ve sıkıntıyı orada, aynı yerde, aynı çatının altında yaşamak onun kaderiydi. Hava kararmış, kar hızlanmıştı. Haliç'in kıyısındaki tekke, uzun servileri, sessiz avluları, ışıklı pencereleri, tütsü kokan duvarları ve daha kapısından girerken hissedilen sıcaklığıyla her geleni kabule hazır bir sığınak gibi misafirlerini bekliyordu. Şeyh Efendi beyazlıktan şeffaflaşmış yüzü, siyah sakalı, bir tutamı ağarmış siyah uzun saçlarıyla her zaman olduğu gibi zikir salonunda tek başına oturmuş Kur'an okuyordu. Hasan Efendi içeri girince yavaşça başını kaldırıp Hasan Efendi'ye baktı. Eliyle yanında yer gösterdi. Öd ağacı kokan bu gölgeli salonda beyaz bir ışık gibi gözüken yüzü, her şeyi anlıyormuş gibi bakan, kendi kederiyle buğulanmış siyah gözleri, ruhundaki huzursuzluğu ancak başkalarına huzur dağıtarak yatıştırabilen birinin, insanların acılarını her zaman dinlemeye hazır sabrı, içindeki kasırgaları örtebilmesi için bir şal gibi sarındığı sükuneti, hayatın getirdiği hayal kırıklıklarını ıstıraplı bir küçümseyişle taşımasına yardımcı olan büyük inancı, duyan herkesin içine bir ferahlık veren ve semavi bir kaynaktan dökülüyormuş gibi gelen sesi, tarihe yaklaşabilmek için insana yaklaşması gerektiğine inanan tevazu ve efsanevi kudretiyle Hasan Efendi'yi başka insanları etkilediği gibi büyük bir ölçüde etkileyip onu hayatın karmaşasından bir bakışıyla çıkartan Şeyh Efendi gene bir bakışıyla damadını sakinleştirmiş, ona bütün yorgunluğunu unutturmuştu. Hasan Efendi tazelenmiş bir güçle ve bulundukları salona uygun bir sükunetle olanları anlatmaya başladı. Şeyh Efendi her zaman olduğu gibi önüne bakarak sanki başka bir şey düşünüyormuş gibi hiçbir tepki vermeden dinliyordu. Yalnızca bir keresinde Hasan Efendi Kör Ali'den bahsederken Ali Hoca deyince hafifçe kaşlarını çatarak başını kaldırdı. Efendim? Hasan Efendi Şeyh Efendi'nin neye kızdığını anlamamış gibi lafını sürdürdü. Ali Hoca, Şeyh Hasan Efendi'nin yüzüne baktı. Elindeki tesbihin şakırtısı biraz hızlandı. Bütün serserileri paşa, bütün meczupları hoca yapıyorlar galiba. Hasan Efendi daha ileri gitmekten çekinip sustu. Şeyh efendinin devam etmesini bekledi. Şeyh hemen hemen hiçbir konuda aynı fikirde olmadığı padişahla farkına varmadan aynı endişeleri paylaştı. Allah cezalandıracağı insanın önce aklını başından alır, gözünü kör edermiş. Meczupların ortaya çıkması aklımızın başımızdan alındığına, gözlerimizin kör olduğuna işaret. Osmanlı'nın bunca zaman yediği haramın, döktüğü kanın cezasını dua edelim de şu zavallı bir günah halk çekmesin. Sonra Hasan Efendi'yi uyarır gibi devam etti. Belli ki ölüm şehrin kapısına dayandı. Kimi alır, kimi bırakır. Bundan sonrası hepimize karanlık. Halifenin kendisinden Sütlüce'deki seyise kadar herkesin hayatı muhatarada. Bizi dünyadaki iktidar kavgaları hiç alakadar etmez. Başımıza bir iş gelecekse kendi yolumuzda yürürken gelsin. Bu dünyadaki kavgadan bir istediğimiz yok. Bu kavgaya verecek bir şeyimiz de. Herkesi tembihle. Zinhar tekkeden kimse katılmasın bunlara. Onların hepsi bana emanet. Bir tekini bile kaybedersem bunun hesabı ruzu mahşerde bana sorulur. Hasan Efendi şeyhin yanında otururken bir ışığın yanında oturur gibi her şeyi aydınlık görüyordu ama daha salondan çıkar çıkmaz içi karardı. Ruhuna bir sıkıntı bastı. Aslında o da şeriat isteyen kalabalıklara katılmak, haykırmak, kendine bir düşman bulmak, değiştiremediği, başkaldıramadığı kaderinin yerine bir şeylere başkaldırıp değiştirmek istiyordu. Ama şeyhi buna izin vermiyordu. O hep ruhundaki ağır bunaltıyla dolaşmak zorunda kalıyordu. Hareme yaklaştıkça içindeki eziklik ve öfke artıyordu. Odasına girince cüce karısını, geceliğini giymiş, saçlarını açıp omuzlarına dökmüş, kendisini beklerken buldu. Kapıdan kocasının girdiğini, o iri bedenin neredeyse bütün odayı kapladığını görünce, kadının yüzünde Hasan Efendi'nin sinsice bulduğu bir gülümseyiş belirdi. Kadın konusunda daha usta biri ise bunun bencil bir şehvetin işareti olduğunu düşünürdü. Binnaz Hanım, Ragıp Bey ile evlenen kardeşinin aksine tensel zevklere düşkündü. Yüzünde avını bekleyen ve beklediğini ele geçireceğine emin bir avcının gülümseyişiyle kocasını her gece beklerdi. Hasan Efendi'yi yatağa yatırdıktan sonra minicik boyuyla yatağın içinde hareketlenir, kocasının bedeninin her yanında dolanır, erkeği her seferinde azdırır, istediğini kocasından alır, bu arada Hasan Efendi'ye de gerçekten zevk verirdi. Ama Hasan Efendi aldığı bu zevkte tiksindirici bir yan bulurdu. Zevkin geçici olmasına rağmen duyulan tiksintide kalıcı bir yan vardı. Aldığı zevk arttıkça duyduğu tiksinti de artıp içine iyice yerleşirdi. Karısına kendisini bekler görünce gene her zaman olduğu gibi birisinin kendisine zorla bir şey yaptıracağı duygusuna kapılarak sinirlenirdi. Yatmadın mı Binnaz Hanım? Her akşam bu soruyu hiç aksatmadan sorardı. Karısı da hep aynı cevabı verirdi. Seni bekledim Hasan Efendi. Gene aynı cevabı alınca bıyıklarının arasından her zamanki gibi homurdanırdı. Lüzum etmezdi. Binnaz Hanım kocasının homurdanmasını aldırmadı bile. Onun için önemli olan istediğini elde etmesiydi. O küçücük bedeninde hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir kararlılık ve irade taşır, küçük ya da büyük herhangi bir şeyi istediğinde istediğini ele geçirinceye kadar her yolu dener, istediğini de ele geçirirdi. Aşağılanmak, horlanmak, hatta hakarete uğramak ki şeyhin kızını aşağılamaya annesiyle babasından başka kimsenin gücü yetmezdi, onu yolundan çeviremezdi. Cüce bir kadın olmanın getirdiği ağır yükü taşımayı öğrenirken kendisine benzemeyen bu büyük, sağlıklı, yakışıklı insanların duygularına hiç aldırmamayı, kendisinin bile fark etmediği gizli bir intikamı o insanlara hiç önem vermeyerek almayı öğrenmişti. O onlardan değildi. O zaman onların kuralları da onun için geçerli olamazdı. Her akşam bu odaya isteksizce, homurdanarak öfkeyle giren kocasına isteklerini yaptırmanın yolunu da biliyordu. Kocasının asabi gerginliğini basit bir soruyla çözerdi. Genellikle gene aynı soruyu sordu. Yemek yedin mi? Binnaz Hanım o minicik bedeniyle açlığa da uykusuzluğa da sesini çıkarmadan dayanabilir, günlerce uykusuz ve aç durabilirdi. Hasan Efendi ise iri gövdesine ve dev yapısına rağmen uykuya da açlığa da dayanamazdı. Cüce ile devin bu tuhaf ve acıklı birlikteliğinde kafaca da bedence de güçlü olan yabancı gözlere daha güçsüz gözükendi. Damatlarından yakınmaktan pek hoşlanan kayınvalide hanımın Hasan Efendi'den söz açıldığında Şeyh Efendi'ye duyurmadan söylediği gibi deve de büyüktü ama onu sıpa güderdi. Hasan Efendi karısının sorusunu duyduğunda acıktığını fark etti. Öğlen yemeğinden sonra bir şey yememişti. Yemedim, acımdan ölüyorum. Ben sana hemen bir şeyler getiririm. Binnaz Hanım yataktan atladı. Minik ayaklarına terliklerini geçirdi. Sırtına bir şal alıp dışarı fırladı. Hasan Efendi için daha önceden bir tepsi hazırlatmıştı zaten. Bir hizmetkarla tepsiyi kapıya kadar getirdikten sonra tepsiyi içeri tek başına taşıdı. Neredeyse boyundan büyük, üstü dolu bir tepsiydi ama Binnaz Hanım annesinin deyimiyle ecinli gibiydi. Bazen koca koca adamların kaldıramadığı bir yükü kısa kollarıyla tuttuğu gibi "Hıh!" diye bir ses çıkartıp kaldırıverirdi. Tepsiyi yer sofrasının üstüne yerleştirdi. Karısı mutfağa gittiğinde soyunup gecelik entarisini giymiş olan Hasan Efendi sofranın başına oturdu. Binnaz Hanım da yeniden yatağın üstüne tırmanıp koca adamın yemekleri yiyişini seyretmeye koyuldu. Hasan Efendi'nin iştahında Binnaz Hanım'ın arzularını kızıştıran bir şey vardı. Onun yemek yiyişini seyretmek neredeyse cinsel bir haz veriyordu ona. Yüzüne yeniden o tuhaf, şehvetli gülümseme yerleşti. Yemeğe hızlı başlayan Hasan Efendi sonlarına doğru yavaşlamıştı. Yemeği mümkün olduğunca geç bitirip yatağa da mümkün olduğunca geç girmek istiyordu. Sonunda yemeğini bitirip yatağa girmek zorunda kaldı. Yatağa yatıp yorganı üstüne çeker çekmez Binnaz Hanım da kandili üfleyip söndürdü. Yorganın altında kayboldu. Karısının ufacık elinin gecelik entarisinin altında uzandığını hisseden Hasan Efendi sinirli ama umutsuz bir sesle Binnaz Hanım'ı durdurmaya çalıştı. "Dur kadın, yorgunum." Binnaz Hanım hiç aldırmadı bile. "Sen yorulmazsın aslanım, senin gibi bir yiğit yorulur mu hiç?" Hasan Efendi Binnaz Hanım'ı itmeye çalışıyordu ama yaptığından utandığı ve kararlı bir şekilde davranamadığından o koca adamın gücü minik kadını üstünden indirmeye yetmiyordu. "Bir dakika," diyordu Binnaz Hanım. "Dur bir dakika aslanım, sen bana bırak kendini." Biraz itiştikten sonra Hasan Efendi kendini bıraktı. Üstünde ıslak bir sürüngen dolaşan bir adamın tiksintisiyle karısının bedeninde dolaşmasına, küçük ellerini kasıklarına dokundurmasına, gecelik entarisini sıyırmasına ses çıkarmadı. Her zaman olduğu gibi bu tiksinti bir süre sonra yerini isteksiz bir zevke, daha sonra da içinde hiçbir sevgi, hatta arzu bile bulunmayan kör ve sağır, etsel bir azgınlığa bıraktı. Hasan Efendi bir kere bile öpmeden, boynunu, saçlarını bir kere bile koklamadan, bir hayvanın başka cins bir hayvanla çiftleşmesi gibi karısının isteklerini yerine getirdi. Bütün gece uykusunda dişlerini gıcırdattı. Uyurken bile yatışmayan öfkesiyle dönüp durdu. Binnaz Hanım ise huzurlu bir uykuya daldı.